Ayrım 16.
Descartes 53 yaşında, 54'üne yakın ölür. Sağlığında yayımladığı yalnızca 4 eser ölümsüz olmasını sağlar. Bütün veriminin ancak bir parçasını gösteren bu eserler şunlardır. Discours de la méthode, Meditation de prima philosophia, Principa philosophia ve Trait des Mations de Emma. Kraliçe suçluluk duygusuyla Descartes'in İsveç krallarının atalarının kraliyet mezarlığında onların mermer mozolesi ayağına gömülmesini ister. Yıllar sonra tahtından feragat edeceği ve reddettiği tacıyla Non mi mistoge enon me basta yazısıyla süslenmiş bir para bastıracağı henüz hiç aklına gelmemektedir. Derinden sarsılan büyükelçi Canute, bunun Descartes'i memnun etmeyeceğini söyleyerek kraliçeyi vazgeçirir. Onun yerine yabancılar mezarlığının Katolik bölümüne gömülür ve mezarının başına sade bir mezar taşı dikerler. 70 yıl sonra mezarı Paris'e, Saint-Geneviève Dumont Kilisesi'ne, daha sonra da Saint-Germain-des-Prés'e taşınacaktır. Günümüzde Latin Quarter'daki Café des Deux Magos'ta varoluşçular çağdaş skolastizmleri üzerine tartışırlarken, gerçekte Fransa'nın dünyaya kazandırdığı filozofların en çağdaş ve en nazik olanının gölgesinde oturuyorlar. Dünün ve bugünün dünyasında alçak sesle düşünüp yüksek sesle konuşanlara bile yüksek sesle düşünüp alçak sesle konuşmayı öğreten adamın gölgesinde. Çelişkiler Çağı. 17. yüzyıl Descartes'in yüzyılı bir çelişkiler yüzyılıydı. Hoşgörüsüzlük çağıydı. Avrupa'da büyücü avı doruğuna ulaşmıştı. Büyücülük ya da şeytana tapınmakla suçlanan biri işkence edilmek ve yakılmak üzere mimlenirdi. Malus Maleficarum kitabı yazarları ve izleyenlerinin elinde büyücülükle suçlanan birçok akıl hastasını ezmek için korkunç bir tokmak haline gelmişti. Ayrıca hoşgörüsüz tıbbi polemikler, dini bölünmeler ve savaşlar çağıydı. Tedavi niyetine kan emiciliğin yapıldığı çağdı. Çoğu doktorlarca önerilen şişeyle, sülüklerle kan çekmenin kurbanı binlerce insan telef oldu. Hastanın kanı akıtılarak hastalığının nedeni çekilip alınıyordu. Çoğunlukla da canı. Ama bu aynı zamanda düşünce ve sanat devlerinin çağıydı. Cervantes ve Shakespeare, Molière ve Milton, Corneille ve Calderón de la Barca, müthiş Lope de Vega'nın çağıydı. Velázquez, Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Jan Steen, Murillo ve Caravaggio'nun çağıydı. Büyük bilim adamlarının, yeni çağın ustalarının çağıydı. Galileo ve Newton, Torricelli ve Santrotius, geleceğin bilimlerinin matematik, astronomi ve fiziğinin çağıydı. Tıpta Harvey gibi devler vardı. 6000 yıldan fazla sürmüş tıp tarihinde o zamana dek keşfedilmemiş insan bedeninin neredeyse yarısının adı bu çağda kondu. Bartholin bezleri, Stenson kulak altı tükürük bezlerine akıtan kanalı, Payer plakları, Glisson kapsülü, Graf folikülleri, Ruj zarı, Malpighi tabakası ve Willis kan dolaşımı. Leonardo da Vinci, Saper Veteresi'nde eğitilmiş hekimlerin kavrayışlı bakışlarıyla birçok organ arasında ayırt edildiler. Büyük filozoflar çağıydı. Deneysel bilimin yaratıcısı Francis Bacon, çağdaş, akılcı, bilimsel düşünceyi başlatan Descartes, kamu tanrıcı, tekçilik temeline dayalı bir felsefe yaratan ve etik disiplinin kuruluşunu sağlayan Spinoza, her olayda ruh ve bedenin tanrı himayesinde uyumla bir araya geldiğini savunan ara nedencilik öğretisiyle Malebranche, metafizikçi ve matematik dehası Pascal ve üstün insan Leibniz, İnsan ve zihninin monat olduğu kavramını yaratan, her zaman parlayan bir ruh faytonunu sürerken bütün yeni bilimleri kavramış çağdaş bir Aristoteles. Bir bakıma Rönesans, eski klasiklerin sanat ve bilimine ve ilk İncil'in sadeliğine dönüştü. Erasmus ve Jean-Louis Vives gibi ılımlılık ve hoşgörünün gerçek koruyucu azizleri gelene kadar hümanistler, ölü dil arkeologları ve mumyalanmış klasizm tacirleri olmuşlardı. Gotizm zaten bir cesetti ve hümanist açıdan Rönesans ancak etki yaratmayan bir gelişimdi. Galileo ve Descartes bütünüyle açıklık ve yararlılık anlamında bilimin güçlü Rönesansını kendi kendilerine başlattılar. Yeni bir güneşin yansıması ve iyi bir sabahın yararı. Nicolas Cusanus ve Bruno'dan ayrı olarak Rönesans'ın yeniden canlanma hızı, Descartes'in bir böcek bilimcinin kelebeği örnek dolabına iğnelemesi gibi tek bir itişle orta çağı duvara çivilemesiyle korundu. Ulusların Tibetleştirilmesine, orijinal Avrupa kavramını karışık uluslar çeşitliliğine dönüştürmeye eğilimli ulusçuluğun gelişmesine karşın Descartes pozitif bilimlere, özellikle matematiğe yönelmesiyle Avrupa'nın bütünü için ortak bir payda sağladı. Bilimsel düşünce, akıl. Ölümünden sonra ölçümler Newton tarafından mükemmelleştirildiği zaman Kant henüz her ne kadar bu ciddi filozofu öyle canlandırmak olanaksız gibi görünse de ergenliğin olgunlaşmamış dürtülerine boyun eğen bir gençken fizik rehberlik konumuna çıkmıştı. Paradoks şundadır. Bütün bunları başlatan Descartes, insanı yalnızca akıl olarak, hayvanları da makine kavramış ve insanın bedeni olmasını yalnızca olumsuz anlamda kabul etmiştir. Filozoflar için insan bedeni ilgi alanı olmaktan çıkmıştı. Kocaman dantelli kolalık yakaların üstünde yüzler küçük ve solgun, nakışlı gömleklerin fırfırlı kola ağızlarından çıkan eller çelimsiz görünüyordu. Descartes penceresinin önünden gelip geçen insanları görmüyordu. Bütün gördüğü şapka ve manto, başka bir şey yok. Tanrı bilim büyük ilgi görüyordu. Ancak akılla uyum sağlaması gerekmişti. 17. yüzyıl kesinlikle ağırbaşlı bir yüzyıldı. Zevk düşkünü sosyete fahişesi Ninon de Lenclos artık durulmuş bir kadındı. Ve Descartes simgesel olarak yeşil ipek giysilerini siyah giysiyle İspanyolların da giydiği değiştirmiş, giysisinin sadeliğini kolalı bir yaka ve gümüş kabzalı bir kılıçla güçlükle gidermişti. Ona göre düşünce, bedene karşıtlık oluşturduğundan bedenini siyah giysilerle örterek onu reddetmeye çalışmış ve ruhunu geliştirmek için düşünmeye çekildiği yanan sobanın yanındaki köşesinde onu açılan kanatları üstünde uçmaya bırakmıştı. Olağanüstü anahtar. Aristoteles güneşli klasik çağın en evrensel zihni ise Descartes'ta çağdaş devirleri başlatan adamdı. Düşünceler Descartes'a ateşli Afrikalı Aziz Augustinus'a geldikleri gibi. Afrikalı Aziz için ruhun aydınlanması, Fransız akılcı için zihnin aydınlanmasıydı, geliyordu. Descartes'tan sonra Avrupa'nın entelektüel yazgısını aydınlanmalarında en iyi simgeleştiren adam elbette Leibniz'di. Olağanüstü zihni birleştirme yeteneğiyle bütün konuları kapsıyordu. Mantık, fizik, biyoloji, matematik, hukuk, tarih, dil bilimleri, felsefe. Ancak Leibniz'den önce Descartes, Aristoteles tarafından önerilen çokluk yerine tek ve mükemmel Scientia anlayışıyla çağdaş insanın işini basitleştirdi. Galileo ve Descartes dönemi Avrupa'da önemli bir dönüm noktasıydı. Onlardan önce Rönesans, yozlaşma, karışıklık ve bunalım iken bu iki düşünürle birlikte açıklık ve doğaya gerçek bir dönüş oldu. Rönesans'ın çelişkileri ortasında 70 Avrupalı insanı Descartes'in sadeleştirme yeteneği kurtardı. Descartes önemli olanın mitos değil, sade, açık ve bağımsız düşünce olduğunu kabul ettirdi. Aklı kullanarak insanların yeniden kendi kendilerine olan güvenlerini kazanmalarına, tarihten ve tarihte yaşamalarına yardım etti. Bacon ve Descartes'la insan yaşamı geçmişten geleceğe taşındı. 1620'de Francis Bacon deneye dayanan Novum Organum, Aristoteles'in Organon'una meydan okuyuş yayımladı. 1637'de Descartes akılcılığa dayanan yöntem üzerine konuşmasını yayımladı. Çağdaş bilimsel düşünce bu iki filozoftan türetildi. 20 yaşından itibaren Descartes'in yolu çizilmişti. Bunu yazdığı bir nottan biliyoruz. Hayatta hangi yolu izleyeceğim? Ne iyi ki düşünme mesleğini seçti ve Peguy'un sözleriyle çok akıllıca bir adımla işe koyulan Fransız centilmeni oldu. Galileo gibi dünyanın mekanik ve insanın idealist yorumunu başlattı. Descartes'e göre dünya saf bir işleyiş, makinelerin makinesi, modern teknolojizmin tohumuydu. Ruh, Descartes'e göre tinsel olan tek şeydi. Bilim, şimdi olduğu gibi o zaman da söylediğimin doğru olduğuna kesinlikle eminim. Şiir, fantazi ve hayal ürünü bir yapıydı. Bizim geçerli olan atomlar, elektronlar, virüsler, evren, kuanta ve şizofreni kavramlarımız henüz gerçeklerce doğrulanmamış şiirsel görünüşlerden başka nedir ki? Descartes yeni çağda Batı'nın en büyük dahisiydi. Yüzlerce yıl önce milletli filozofların kendi kendimize korkulan soruları sormamızı öğretmiş oldukları gibi asıl Avrupa gerçeğini yumuşak bir sesle ifade etmiş ve hepimize düşünmeyi öğretmiş bir Gentilhomme'du. Descartes yaşamda yittiğini hissetti. Kendini kuşkulardan kurtulmuş hissetmek için gerçeklikle buluşmak istedi. Ama kuşku etmek düşünmektir diye düşündü. Descartes ve ben ne düşünüyorsam oyum. Ona göre düşünmek var olmaktı ve düşünce var olan tek gerçeklikti. Onun düşünen öznesi bedene zıttı. Onun idealizmi Leibniz'de barok düşüncenin doruğunda kendini buldu. Leibniz'in monadı düşünceden başka bir şey değildi, tek gerçeklikti. Dünya yalnızca fantazmagoryaydı. Böylece idealist çizgi Sokrat ve Platon'dan Descartes, Leibniz, Kant ve Husserl'e kesin bir akılcılık yolu izleyerek gelişti. Descartes'ce düşüncenin hatası insanı akılcı ve bu nedenle özgür olarak tasarlamasıydı. Bilinçaltı kavramını açıklamak için Freud ve Jung'u beklemek gerekliydi. Gerçek şu ki Descartes'in düşüncesi en üstün biçiminde bir matematikçinin düşüncesiydi ve geometrik kuramları öznel gerçekliğini geliştirmek için ona yeterince yer bırakmadı. Onun fiziği, onun zamanında modern fizik anlayışı henüz belirmemişti, sonrasında Leibniz'in kuvvet kavramını eklediği pasif geometriydi. Descartes bize matematiği kesin ve ince, biyolojiyi el yordamıyla ve iğrenç bulan Kant gibi sorgulayıcı bir entelektüel olarak görünür. Bu nedenle canlı varlıkları makinelere çevirerek biyolojiyi daha kesin hale getirmeye çalıştı. Modern fiziğin ruhunu deneyimin ağzından çekip dişçinin bir dişi çekmesi gibi çıkararak değil, şeylere sırtını dönüp düşüncemin hazinesinden çıkarıp büyük oranda yaratmak Descartes için geçerlidir. Descartes gerçek dünyanın nicel ve sınırlı, geometrik ve gürültüleri ve renkleriyle çevremizdeki dünyanın nitel, arıcısız ve aldatıcı olduğunu düşündü. Özünde o, Maya'nın vedacı öğretisi, duyumsal dünyanın aldatıcı göreceliğidir. Modern fiziğin temeli ne olursa olsun kesin ve mekanizmi özgü Descartes'ci anlayıştır. Bununla beraber Descartes yargıda fazlasıyla katıydı. Bütün insanlar için akıl ortaktır diye kabul ettiği zaman hataların yalnızca özgür iradeyle işlendiğini de kabul ediyordu. Onun akılcılığı tarihe karşıttı. Tarihten yoksundu. Bilimsel yeniliğiyle büyülenmiş biçimde kuşkulu her düşünce ya da inancın yalnızca mutlak mükemmeller arasında hareket eden saf düşünceyle ya da akılla kurulmadığını savladı. Bu nedenle Descartes doğa üzerinde zafer kazandı ama insana özgü işlerde başarısız oldu. Descartes'ci düşünceye göre tarihsel geçmiş antipatetikti. O bu nedenle akılcılığını devrime dönüştürdü. Ama gerçekte matematikte yapıldığı gibi aklın şeylere sırtını dönüp kendi evrenini kurması yerine aklın ve kültürün yalnızca aletleri ve parçaları oldukları yaşama bağımlı olmaları gerekir. Yalnızca yaşamı düşüncelerin hizmetine sunduğumuzda gerçek devrim olur. Descartes evrene meydan okudu. Ona göre bilmece, yani çözülemez bir şey yoktur ve hiçbir şey keşfedilmeyecek kadar uzak olamaz. Fransız filozof için gerçeklik dünyası ve düşünce dünyası birbirine olağanüstü bir temel anahtar, matematiksel usavurumla bağlı iki evrendir. Descartes'le birlikte yaşamda bir telaş başlar. Bir şeyler yapmak, insanın yazgısını açıklamak telaşı. Onun felsefesi Hristiyanlığın bir devamı, henüz tam anlamıyla idealist olmaksızın idealizme bir giriştir. Ona göre şeyler yalnızca düşünüldükleri zaman var olurlar ve düşünmeler olarak yeniden hayat bulmak için gerçeklikler olarak ölebilirler. Yöntem üzerine konuşma. İmzasız olarak Leyden'de yayımlanmış olan yapıtın tam ve doğru adının çevirisi şöyledir: aklını iyi kullanmak ve bilimlerde doğruyu bulmak yöntemi üzerine konuşma. Ayrıca bu kitap içinde dioptrik, meteor ve geometri denemeleri, Descartes'in eserlerinde görülen tinsel dolaşımın başlangıç noktasıdır. Jean Balzac'ın Descartes'e yazması için ısrar ettiği zihninin hikayesi, entelektüel bir öz yaşam öyküsüdür. Ayrıca onun araştırıcı düşüncesinin bütününün toplamı, başlangıcı ve sonudur. Onun çalışmalarını özetler, önceden haber verir ve bir bütün içerisine koyar. Bu satırları yazarken önümde bu denemeye başlamadan önce iki defa okuduğum Discourse'un Cambridge Üniversitesi yayını Fransızca basımı duruyor. 74 sayfalık 1637 baskısı özgün metin 50 sayfaydı. Erkeklerin genellikle gözlüklerini ya da mendillerini taşıdıkları kalplerinin üzerindeki cebe koymaya uygun küçük, ince, mavi bir cilt. Herkese, özellikle tıbbi pratisyen ve araştırmacılara bu kitabı okumalarını öneririm. Böylece nasıl düşünüleceğini öğrenebilirler. Yöntem üzerine konuşma, Osler'in bir yaşam biçimi ve Raymond Cajan'ın bilimsel araştırma kurallarını okuyarak kişi, bütün düşüncelerin ötesinde ahlakça zenginleşir. Yaşam mücadelesi ve mesleğinde ilerlemek için düşüncenin ince araçlarıyla donanır. Konuşmanın harikalığı Descartes'in bir düşünürün çalışma odasından çok bir münzevinin hücresine benzeyen odasının ıssızlığında, katıksız düşünceyle veç halindeki belagatını usta örgülerle dokuduklarını içermesinden gelir. Aklın bilginin ana kaynağı ve bilincin ana gerçek olduğu kesinliklerini kurmak için sistemli kuşkunun araç olarak kullanıldığı bu olağanüstü birkaç sayfa, başka hiçbir kaynağa başvurmadan Descartes'in kendi zihninden çıkmıştır. Sokrat'ın tersine Descartes, sorgulamalarını diyalektikle eylemenin yalın neşesi adına yapmadı. Düşüncesini kısaca ifade etmeyi, entelektüel bir araca dönüştürmeyi biliyordu. Ve konuşmasını Rabelaisçiliğin hızlı akıntısının tam karşısına açık bir kanal olarak kurdu. Konuşmanın satırları San Marco Meydanı'ndaki Prokuratori sarayları kadar klasik biçimde geometriktir. Saf, sade çizgileri Mondrian denemesidir. Dikey çizgileriyle bütünüyle bir Bernard Buffet'tir. Çağdaş düşünce senfonisine bir prelude olan konuşma yine de Descartes'in belirleyici oluşum yıllarının otobiyografisidir. Eserde bize kendi felsefe yolculuğunu anlatır. Felsefenin tepelerine tırmanarak, vadilerine inerek, imgelen ve varsayımın vahşi ve haydutlarından uzak durarak, aklın güneş ışığını ve anlayışın saf havasını aradığını görürüz. Dolayısıyla konuşma yazarının yaşamı olarak çözümlenebilir. Kanıtlarla, yani açıklıkla, bu zihinde açıklık bulunduğunu gösterir ve ayırt etmeyle, bu da seçikliktir, yoğrulmuş yöntemi olasılık ve benzerliğin karşısındadır. Ve bon sens, yani sağduyu, yani akıl, yani doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği üstüne kurulmuştur. Bu temel anlayışa varmak için Descartes, bildiği her şeyi sorgulamakla ve reddetmekle başlamış ve yükünü kuşkularının uçurumuna devirdikten sonra doğrunun saf, serin doruklarına zorlanmadan tırmanmıştır. Descartes'in konuşmayı yayımlamakla yaptığının 41 yaşında, yani ölümünden 3 yıl önce çalışmalarıyla kazanılmış alim giysisinden soyunmak ve sonra küçük oğlanların şehvetle duru bir lagüne dalmalarına benzer bir şehvetle çıplak, aklın güneşli alanlarına dalmak olduğu söylenebilir. Burada yöntem üzerine konuşmayı çözümleyemem ama çok iyi bilinen bir bölümünü anımsatmayı isterim. İyi bilinen birçok konunun sıklıkla unutulduğu gibi bu da bu nedenle unutulmuş olabilir. Yöntem üzerine konuşmanın 4 ilkesinden söz ediyorum. Doğru olduğu ispatla bilinmeyen hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmemek, problemleri olabildiği kadar iyi çözmek için onları parçalara ayırıp çözümlemek, düşünceyi düzenlemek için derece derece en basitten en karmaşığa doğru gitmek, bölümleri gözden geçirilecek maddelerin sıralanmasında hiçbir şeyi ihmal etmemek. Bu öğütülmüş buğday gibidir. Basit ve açık bir şey. Ancak bulanık Aristotelesçilik ve şaşırtan skolastizmden yüzyıllar sonra formüle edilmesinin başarılması, modern düşüncenin olimpiyat oyunlarının temelini atan entelektüel bir jimnastik ustalığıydı. Descartes gezgin bir akıl silahşörüydü. Onun mesleğinin en iyi tanımı herhalde şudur: dünyayı dolaşmak ve dogmacılık yüzyıllarıyla çarpışmış aklın yanlışlarını düzeltmek. Yöntem üzerine konuşma yeni çağın klasik programıdır. Modern çağdaş felsefenin gök kubbesinde taze ışıklar belirdiği zaman akılcılığın şafağını müjdeleyen horoz ötüşüdür. Descartes'a göre insanın düşünen bir varlık, saf bir makine olan hayvandan farklı olarak düşünen bir gerçek olduğunun kabulüydü. Makineler Fransız filozofu büyülüyordu. Günümüzün bilgisayarlı IBM bürolarından birini ziyaret edebilseydi Descartes nasıl da kendinden geçerdi.